sapacaktı. Meleklerin dediği gibi ya Rabbi kan dökecek, fitne çıkartacak bir varlığı neden yaratmak istiyorsun? Evet, melekleri Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu malumattan yola çıkarak melekler böyle sormuşlardı. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam ve onun evladı bu şekilde yeryüzüne inecek, evladının içerisinden bir kısmı pusulayı şaşıracak, kendisine gösterilen sırat-ı müstakimin dışına çıkacak, Allah'ın öğretilerinin dışına çıkacak ve işte Allah Azze ve Celle de onları uyarmak için daima yoldan çıkmış olan arabayı tekrar yoluna koymak için pusulasının yönünü, ibresini şaşırmış olan insanoğlunu yeniden uyandırmak için Allah ara ara peygamberler gönderecekti. Ve Allah Azze ve Celle bu görevini yerine getirdi. Tarih boyunca ara ara peygamberler gönderildi. Hatta bazen bir anda yüzlerce peygamber, nebiler gönderildi. Dünyanın değişik yerlerine, her kasabaya bir nebi. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle insanoğlunun sapmış olan ibresini düzeltmeye çalıştı. Peygamberlerden sonra en son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da onun izinden giden ulema ve müceddidin aynı görev yapmaya devam ettiler. Anlatacak insanlara her zaman ihtiyaç olacaktır. Allah Azze ve Celle peygamberler göndermişti. Daha sonra peygamber gelmeyecekti tabii ki. Peygamberimiz son peygamber olarak gönderilince artık ondan sonra bir peygamber bir daha gelmeyecekti. Fakat onun yerine görev yapacak olan ulemayı ve müceddidini Allah göndermesi gerekiyordu. Peygamberimizin de haber verdiği gibi her asırda Allah Azze ve Celle müceddidler gönderir. Dini yeniden tazeleyecek olan, değişik açılardan bozulmuş olan dini, gerek inanç esasları açısından, gerek ibadetler, gerek ahlak, herhangi bir açıdan bozulmuş olan meseleleri yeniden doğrusunu öğretmek maksadıyla Allah müceddidler gönderecekti. Ve Efendimiz haber verdiğinden bu tarafa 1400 yıldır müceddidler gönderiliyor. Değişik meselelerine, değişik mekanlara. Değişik zamanlardan değişik müceddidler, her birisi bir alanda dini tazeleyecek, yenileyecek olan insanlar. Kimi iman alanında dini tazeleyecek, yenileyecek, kimi imanın bir bölümünde, kimi imanın diğer bölümüyle ilgili. Her birisi bir görev ifade edecek ve kimisi İslami hizmetlere bir yön verecek, o da İslami hareket metodu konusunda müceddit olarak gönderilecek. Cihatla ilgili mevzularda müceddit olarak gönderilecek olan insanlar. Allah Azze ve Celle peygamberini çok kötü bir zamanda göndermişti. İnsanoğlu İsa Aleyhisselam'dan sonra Efendimiz arasında başka küçük peygamberler gelmiş mi? Bu hususta Kur'an-ı Kerim bize net bir bilgi vermiyor. İsa ile birlikte Hazreti Yahya'nın gönderildiğini biliyoruz. Fakat ondan sonra Efendimiz'e kadar yeni bir peygamber, başka bir peygamber gelmiş mi Kur'an açık bir bilgi vermiyor. Allah Resulüne varıncaya kadar insanoğlu tamamen rotasını şaşırmış bir vaziyete gelmişti. Onların gözünde üstünlük ölçüsü ırk olmuştu. Arap kendisini Arap olmayanlardan üstün görüyordu. Hatta Kureyşliler diğer Araplardan da kendilerini üstün görüyorlardı. Kabe'nin sahibi olduklarını düşünüyorlar. Hazreti İbrahim'in soyundan geldiklerinden ötürü diğer insanlardan kendilerini daha üstün görüyorlardı. Üstünlük ölçüsü de değişmişti. Allah Azze ve Celle'nin müdahale etmesi gerekecekti. Çünkü Allah katında üstünlük ölçüsü bu değildi. Allah katında üstünlük ölçüsü takva iken insanlar onu değiştirip ırk haline getirmişlerdi. Her birisi kendi ırkıyla övünür hale gelmişlerdi. Ve o kadar pusulayı şaşırmıştı ki insanoğlu. birbirlerinin üzerine zulmen hücum ediyorlardı. Arap şairleri şiirlerini buna övünerek anlatırlar. Her zaman mutlaka bir yerlere saldırmaları gerektiğini övünerek anlatırlar. Ve derler ki hiç kimse bulamasak bile saldıracak olan bir millet, saldıracağımız bir millet bulamasak bile o zaman kardeşimiz Bekir oğulları, beni Bekir kabilesi üzerinden yürürüz diyorlardı. İlla bir yerlere saldıracaklardı. İlla haksız bir şekilde kazanç elde edeceklerdi. İnsanlık o kadar pusulaya şaşırmıştı ki artık faiz onlar için normal bir şey haline gelmişti. Faizsiz bir insana borç vermek aptallık kabul edilecek hale gelmişti. Diğer taraftan bundan nikahı gibi nikahlar o kadar almış başını gitmişti ki Hazreti Ayşe annemizin vermiş olduğu bilgiye göre o günkü Arap'ın değişik nikah şekilleri vardı. Bugün zina olarak kabul ettiğimiz değişik şeyleri onlar normal hale getirmişlerdi. Kimisi mutan nikahı şeklinde yapar. Belli bir süre için bir kadınla anlaşır. O süre bitinceye kadar onunla birlikte olur, onun karşılığında belli bir mal öder. Kimi kadınlar vardı, evinin damına bayrak asarlardı. O bayrak hangi damda bulunursa o kadın bu işi yapıyor demekti. Ve onun evine girerlerdi, 5-10 erkek birden. Ve kadın onlardan hamile kaldığı zaman istediği kimseyi babası olarak ilan ederdi. Hangisini daha çok sevmişse onun babası olarak ilan ederdi. İnsanlar tamamen rotayı şaşırmış bir vaziyetteyken Allah Azze ve Celle Allah Resulü'nü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Nebi olarak, Resul olarak gönderiyordu onlara. Daima insanoğlu böyle bir noktaya geldiği zaman Allah yeni bir peygamber göndermiştir. Galip gelecek olan bir peygamber ve Rabbi kendisine vaatte bulunmuştur. Ve duha ve leyli izâ secâ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Evet, Allah Azze ve Celle duhaya yemin ediyordu kuşluk vaktine. Geceye yemin ediyordu ve sonra buyuruyordu ki ey Resulüm, Rabbin sana darılmış değil, üzülme. Rabbin sana bir müddet vahyi göndermezse üzülme. O senin eğitimin için gerekli olduğundan dolayı öyle oluyor. Sen bir müddet meseleyi anlaman, düşünmen için ara sıra vahyi kesebiliriz. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Ama Rabbin seni yalnız bırakmış değil ve seni terk etmiş değil. Rabbin sana verecek ileriki günlerde ve sen razı olacaksın Rabbin'den. İstediğin kadar sana verecek, büyük bir ümmet verecek sana. Gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak. Ve sonra elen meşrahta da benzeri şeyler vaatte bulunuyor. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Senin zikrini, senin adını, senin şanını yükseltmedik mi? Yani yükseltmeyecek miyiz? Yani senin adını ve şanını yükselteceğiz ey Resulüm. Allah Azze ve Celle peygamberine teselli vererek onun bu davada geri adım atmamasını da sağlamış oluyor aynı zamanda. Ve bu şekilde böyle bir topluma gönderilmişti Resulullah. İnsanların birbirlerini haksız yere sömürdükleri bir topluma, üstünlük ölçüsünün değiştiği bir topluma, zinanın, kumarın, hırsızlığın, saldırganlığın her türlüsünün alıp başını gittiği bir topluma. İşte Allah Azze ve Celle böyle bir topluma peygamberini gönderiyordu. Ve o peygamber anlatacaktı. Anlatmaya başlayacaktı. Ve işte Allah Resulü kendisine vermiş olan görevin farkında, heyecan içerisinde, İkra bismi Rabbikellezî halak, halakal insana min alak ile başlayan İkra'nın 5 ayeti geldiği zaman Efendimiz heyecan içerisinde peygamberlik verilmiş ama ne yapacağını bilemez vaziyette. İlk defa başına geliyor, tecrübesi yok ki. Böyle bir şey beklentisi içerisinde de değildi. Böyle bir şey beklemezken birdenbire peygamberlik görevi verildi omuzlarına. İşte o zaman heyecan içerisindeyken Hazreti Hatice annemiz kendisine biraz yatsan ya Resulallah diyordu. Biraz uyusan diyordu, biraz rahatlasan. Efendimiz buyuracak ki, ey Hatice artık uyku devri çoktan geçti. Bana artık öyle bir davran verildi ki bundan sonra uyku devri bitti de onu anlatmak zorundayım. Evet, Resulullah sözüne vefalıydın. Kime söz verdiyse sözünü yerine getirdin. Rabbine verdiği sözler de yerine getirdin. İnsanlara verdiği sözler de kendisine verdiği sözüyle. Prensip sahibiydin. 23 yıllık peygamberlik hayatında sözünden dönmedin. Ve gerçekten de rahat yüzü görmedin. Ve gerçekten de anlatmaya devam etti 23 sene boyunca. Anlatan bir peygamber. Ya eyyühe Resul, belleğ mâ unzil ileyke min Rabbik. Ey Resul, sana anlatılan, sana verilen vahyi, sana Rabbinden indirilmiş olan davayı anlatmak zorundasın, anlat onlara. Ey Resul, sana verilmiş olan, Rabbinden indirilmiş olan vahyi açıklamakla mükellefsin. Eğer yapmayacak olursan, konuşmayacak, anlatmayacak olursan, o zaman görevini yapmamış olursun. Allah Azze ve Celle peygamberine görevini hatırlatıyordu yeniden. Ona moral veriyor ve ona vaatte bulunuyordu Allah. Seni Allah koruyacaktır insanlardan. Sen görevini yapmaya devam edeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu daima. Nerede bir insan görse gidiyor ve anlatıyordu. Anlamayacak insanlara bile anlatıyordu. Ebu Cehil gibi meseleyi anladığı halde yine de inkar eden adamlara bile anlatıyordu. Evet, televizyonlarda bu son zamanlarda bazı kimseleri görebilirsiniz. Hadisleri inkar eden bu adamlar, bunların bazıları ilahiyat profesörleri de olabilirler. Aklın kabul etmediği hiçbir hadisi kabul etmeyen bu adamlar, aklın kabul etmediği hadisi kabul etmem diyen, aklımın almadığı bir hadisi kabul etmem diyen adamlar, Allah Resulü'nün çocukluğuyla ilgili hadisleri de kabul etmeyen bu adamlar, Efendimiz'in peygamberlik beklentisi içerisinde olmadığını güya ispat edebilmek için, buna benzer çocukluğuyla ilgili, bunlar akılları sıra Resulullah'ı koruduklarını zannediyorlar belki. Fakat bunların dertleri başka. Bunlar esas itibariyle hadisleri inkar etmek sevdasındadırlar. Ve bunlar esas itibariyle vahyin yerine aklı koymak sevdasındadır. Böyle insanlar duyacaksınız, televizyonlarda göreceksiniz. İslami hizmetler geliştikçe, İslami faaliyetler arttıkça, vahye uymak isteyen insanlar, çoğaldıkça böyle insanları göreceksiniz. Bunlar daima aklı çıkartacaklar. Aklın kabul etmediği şey İslam'da yoktur diyecekler. Ve kendilerinin aklını sanki bir ölçü gibi gösterecekler. Onların aklına uymayan şey İslam'da yokmuş diye kabul edecekler ve ettirecekler. Senin aklına hangi şeyi anladı ki? Sen mektepte okurken fizik dersinde acaba zor bir problem anlıyor muydun? Sen matematiğin zor meselelerini acaba hemen anlamış mıydın? Senin gibi bir insan tarafından anlatılan matematiği ve fiziği bile anlamayan sen, acaba Allah'ın ve Resulü'nün bir kelamını anlamadığın zaman onu inkar etmen mi gerekiyor? Aklı ön plana çıkarmak isteyenlerin, aklına uymayanı kabul etmem diyenlerin, hangi kaynakta olursa olsun, Buhari Müslim gibi en önemli hadis kaynaklarında olsa bile, yine de aklımın almadığını kabul etmem diyerek aklı ön plana çıkarmak isteyen insanların maksadı nedir? Hadislerin inkarın ötesinde Kur'an'ın anlaşılmaması için hadislerin kaldırılması lazım ortadan. Çünkü hadisler var olursa Kur'an anlaşılacaktır. Hadislerin kaybedilmesi, hadislere karşı şüphelerin uyandırılması. Sahih hadislerden bahsediyorum tabii ki. Mevzu hadislerden değil. Ama sahih hadislere karşı bile şüpheleri uyandırmaya çalışan, şüphe uyandırmaya çalışanların maksadı Kur'an'ın anlaşılmaması ve onun yanında birden aklı daima ön plana çıkarmak isteyen bu insanlar yavaş yavaş dini laikleştirmeye çalışmaktadırlar. Laiklik ve din arasında bağlantılar kurmaya çalışırlar. Dinin de laiklik olduğunu iddia edecek kadar ileri giderler. Halbuki layıklı insan mahsulü bir fikirden ibaret. Ama vahiy ise Allah'tan gelendir. Layıklıkta akıl daima ön planda iken, layık bir adamın bilgi kaynağı sadece mevcudat iken, mahlukat iken, bilim iken yani, mahlukatı inceleyen bilim adamlarının elde etmiş olduğu bilgiler iken yani, bir Müslüman olarak bizim bilgi kaynağımız iki tanedir. Öncelikle vahiy, ondan sonra mevcudat ve bilim. Fakat vahiy adeta saf dışı etmek isteyen bu insanlar, daima aklı ön plana çıkartmaya çalışmaktadırlar. Bu insanlar, aklını kabul etmediğini kabul etmem derken, öyle bir noktaya gitmektedirler ki, Kur'an'ın ve sünnetin dediği şeyleri bile, eğer hadis ise kabul etmez, eğer ayet ise onu kendi kafasına göre yorumlamak suretiyle, gerçek manasından saptıran insanlar, bunlar akıllarını putlaştırmış olan insanlardır. Bunlar kendi akıllarının kesin olarak doğruyu bulabileceğini zanneden insanlar, akıllarını ölçü olarak görmeye başlamış insanlardır. Halbuki bazı akıl bazı şeyleri anlayamayabilir. Kur'an'daki bazı meseleleri aklın anlamaması mümkün. Sen çocukken okulda hocanın anlatmış olduğu şeyleri bir kısmını anlamıyordun. Ama büyüdükten sonra onları anlamaya başladın bazılarını. O zaman reddetseydin, aklımın almadığını kabul etmem deseydin, doğru bir hareket yapmış olacak mıydın? Aklının almadığı her şeyi küçükken reddetmiş olsaydın bugünkü seviyene gelemeyecektin. Demek ki insanların ortaya koymuş olduğu bilgileri bile anlayamayan insanlar olabilir. Bir insan tarafından ortaya konulmuş olan bir bilgiyi dahi anlayamayabiliriz. Ama daha sonra belki uzmanlaştıkça anlayabileceğimiz bilgiler vardır. O uzmanlık seviyesine ulaşmadıkça anlayamayacağın bazı bilgiler olabilir. Onları inkar etmen gerekmez. Aklın kabul etmediğini reddetmek demek, Kur'an'ın bütün ayetlerinin çok basit olduğunu ve herkesin her ayeti anlayabileceğini iddia etmek demektir. Halbuki bütün ayetlerin hepsinin sahabeden birçokları dahi anlayamıyorlardı. Ayetin manası belki bilim geliştikçe ileriki asırlarda anlaşılmaya başlanıyordu. Siz aklınızın almadığı her şeyi inkar edecek olursanız, o zaman bundan 100 sene, belki 1000 sene belki insanlara, eğer siz uçaktan bahsetseydiniz, eğer televizyondan bahsetseydiniz, o takdirde onlar da onu anlamayacaklardı. Ve böyle bir şey olabilir dediğiniz zaman, hayır saçmalıktır deselerdi, doğru söylemiş olurlar mıydı? Akılların anlamayacağı her şeyi reddetmeleri ne kadar doğru bir hareket olabilir? Allah Azze ve Celle Peygamberimizi elbette ki akla uygun olan bir dinle gönderdi. Fakat o akıl mutlak akıl, o akıl Kur'an'ın aklı, o akıl Resulullah'ın aklı olmak şartıyla, o akıl Kur'an'ı mükemmel bir şekilde anlamış adamın aklı olmak şartıyla, Kur'an'ı yaşayan, anlamış bir adamın aklı olmak şartıyla, Kur'an onun branşı olmadığı halde, Kur'an'ı bir eğitimden geçmediği halde, Kur'an'ı bir hayat yaşamadığı halde, Kur'an'ın veya sünnetin bir takım mevzularını anlamaması gayet normaldir. Allah Azze ve Celle bazı hükümleri sadece imtihan için de gönderir. Sadece imtihan olsun diye. İsrailoğullarına cumartesi günü balık avlamayacaksınız der Allah. Der mi der, Allah her şeye has sahibidir. İmtihan etmek maksadıyla. Ya Rabbi cumartesi ve pazarın farkı nedir ki anlayamadım ya Rabbi. Bunun mantığını anlayamadım diyebilir misiniz? Anlayın veya anlamayın, itaat etmekle mükellefsiniz. Anlayamadığınız şeyleri reddetme hakkına sahip değilsiniz. Rabbim söylemiş ise, onu Resulü söylemişse, kabul etmekle mükellefsiniz. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel tabii ki peygamberlik beklemiyordu. Ama bu onun küçükken bazı harikalar göstermesine engel değil. Evet, Allah Resulü çocukken kendisinin kalbinin yarıldığını ve kendisinin kalbini yarıldıktan sonra, temizlendikten sonra yeniden yerine konulduğunu söyler. Evet, Allah Resulü küçük bir çocukken kervanda giderken bir rahip tarafından bu çocuğun ileride büyük bir adam olacağı söylenmiş olabilir. Evet, eğer Resulullah'tan böyle bir rivayet sahih bir şekilde gelmiş ise neden kabul etmeyecekmişim? Neden Allah Resulü peygamberlik beklentisi içinde değildir deyip de bunları reddedecekmişim? Elbette ki o böyle bir şey beklemiyordum. O olayları zaten tam manasını anlayamıyordu. Eğer rahip, o rahip eğer dediysem, eğer bu çocukta bir şeyler görüyorum, bir nur görüyorum, ahir zaman peygamberi budur dediysem, bu olacaktır, bunu koruyun Yahudilerin şerrinden dediysem, demiş olabilir ve Allah Resulü bundan haberi de olmayabilir. Ve daha sonra Allah kendisine bildirmiş de olabilir. O olayı daha sonra duymuş olanlardan duymuş da olabilir. Elbette ki Resulullah bir peygamberlik beklentisi içinde değil. Ama yine de bu hadiseler olmuş olabilir. Önemli olan bu hadislerin sahih bir rivayet şeklinde gelmiş olması. Sahih hadis şartlarına uygun olarak gelmiş olmasıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu her yerde. Anlatmak için gönderilmişti çünkü. Ente muzekkir diyor Allah Azze ve Celle kendisine. Ente muzekkir leste aleyhi musaytır. Sen ey Resulüm, sen müzekkirsin, hatırlatansın, sen hatırlatmakla mükellefsin. Sen bir zorba değilsin onların başında. Zorba olarak göndermedim ben seni. Sadece anlatmakla mükellefsin, hatırlatmakla mükellefsin. Çünkü ben zaten her insanın kalbini Allah'a koydum diyor Allah. Her doğan çocuk zaten İslam fıtratı üzere doğuyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğduğu için zaten ona birazcık anlatmanız kafi gelebilir. O zaten meseleyi hemen anlayabilir. Çünkü zaten İslam fıtratı üzere doğmuştur. O şekilde yaratılmıştır. İslam'ın hakikatlerini kabul etmeye meyilli bir şekilde yaratılmıştır. O yüzden sen müzekkirsin, hatırlatansın sadece. Zorbalık yapmana gerek yok ey Resulüm. La ikraha fiddin buyurmuş Allah. Dinde zorlamanın olmayacağını ifade etmiş Allah Azze ve Celle. Sen zorba değilsin ve zorlayacak da değilsin. Sen anlatmaya devam edeceksin. Ve Allah Resulü anlattı. Nerede bir insan görse anlattı. Nerede bir topluluk görse anlattı. Fuar zamanında, panayır zamanında anlattı. Tek tek anlattı. Kabile kabile gezip anlattı. Taif'e kadar gitti ve anlattı. Taşlansa da anlatmaya devam etti. O kadar tükürdü ki kendisine. O yeryüzüne gelmiş olan en büyük insana. O kadar tükürdü ki o tükürüklerle bir insan hamama gitse o kadar tükürükle banyo yapmaya çalışsaydı yapabilirdi. O kadar tükürdü ki kendisine. O kadar taşlandı ki, o kadar alay edildi ki kendisiyle. Bazen üzüldü. Bazen üzüldü. Ve ya eyyühen müddessir geldi onun için. Ya eyyühen müddessir kum fe enzir. Allah Azze ve Celle onu teselli ediyordu. Ve bir tarafta ona görevini söylüyordu. Ey örtüye bürünen Habibim, üzülmüş yatan Habibim. Onların laflarından dolayı üzülen, onların laflarından dolayı yatağa yatmış, başına battaniyesini çekmiş olan Habibim. Kum fe enzir, yatma zamanı değil, kalk ve uyar. Sen anlatmak için gönderildin, seni üzecekler bu şekilde. Seni önünü kesmeye çalışacaklar bu şekilde. Anlamayacaklar, sen onların iyiliği için çalışıyorsun, anlamayacaklar. Ve onlar seni önünü kesmeye çalışacaklar ama sen anlatmaya devam edeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti geldiğinde en yakın akrabalarınla işe başla. Önce onları uyar. Önce onlarla işe başla denildiği zaman Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki o zaman daha küçük bir çocuktu Hazreti Ali. Birazcık et ile yemek yapmasını söylemişti ona. Haşim oğullarını kendi akrabalarından büyük adamları çağıracaktı. Kendi aşiretinden büyükleri çağıracaktı Resulullah. Ve bir keçinin buduyla bir yemek yapmasını söyledi. Hazreti Ali yemeği yaptı ya da yaptırdı her neyse. Küçük bir çocuktu belki de annesine yaptırmıştır. Bu hususta kesin bir rivayet yok elimizde. Yemek hazırlandı ve çağrıldı o insanlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az bir yemek koymuştu onların önüne. O insanlar o kadar yemek yiyen adamlardı ki göbekli insanlardı bunların birçoğu. O yüzden rivayette deniyor ki bunların her birisi bir hayvan yiyecek kadar yemek yerlerdi. Belki bir kuzuyu, belki bir koyunu yiyecek kadar yemek yiyen adamlardı. Az bir yemeğe gelince şaşırdılar. Bu kadar adamı çağırırsan bu kadar yemek ne mi diye düşündüler. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurun yiyin dedi. yediler, yediler ve hepsi doydular o azıcık yemekten. Ve sonra Allah Resulü sütün dağıtılmasını emretti. Az biraz süt vardı elinden. O süt de herkese yetti ve herkes kana kana içti. İşte bunun üzerine burada hep dedi ki bu yeğenim, benim kardeşim oğlu sizlere büyülenmiş bulunuyor. Bu bir büyüdür dedi. Sizlere büyülenmiş bulunuyor. Bu kadar yemeğin ve bu kadar sütün bu kadar insana yetmesi mümkün değil demek istiyordu yani. Ve Allah Resulü daha konuşamadan onların kalkıp dağılmasına sebep oldu. Efendimiz tekrar bunu yaptı. Konuşamamıştı çünkü. Allah kendisine anlat demişti, uyar demişti. Onlarla uzlaş dememişti Allah, hemzir buyurmuştu. Uzlaş değil, uyar diyordu Allah. Demek ki din uzlaşmak için gelmiyor kafirle. Demek ki din onlarla bir yerde buluşmak için gelmiyor. Demek ki din onları uyarmak için gönderiliyor ve onları kendi kendimize davet etmek için gönderiliyor. Onları kendi tarafımıza çağırmak için gönderiliyor din. Onlarla bir yerde buluşmak için gönderilmiyor. Taviz vermek için gönderilmiyor. Renkten renge girmek için gönderilmiyor. Bu kadar mutluluk yapmak için gönderilmiyor. وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet ve şeref Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Şerefli olan, izzet sahibi olan Allah ve onun Resulü. Elbette ki izzetli ve şerefli bir metot takip edecek. Sadece uyaracak ama uzlaşmayacaktır. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ اَنَّكُمْ اَقْرَبَلَرُمْ uyar, uzlaş demiyor Allah. Kafirlerle güzel bir şekilde geçin demiyor, onları uyar diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah Resulü'nün davasını anlatamadan kalkıp dağılmışlardı. O yüzden yeniden yemek yaptırdı Peygamberimiz. Bu sefer Ebu Leheb daha bir laf diyemeden Efendimiz kalktı ve konuştu. Beni dedi Allah gönderdi Resul olarak. Hanginiz bana yardımcı olacaksınız? Hanginiz içinizden hangisi benim yardımcım olmak istiyor? Hanginiz bana iman ediyor ve benle beraber bu dava uğrunda çalışacak? Hazreti Ali ayağa kalktı. Ben ya Resulallah dedi. Efendimiz sen otursan daha çocuksun dercesine. Ya da sen zaten bendensin ya Ali, sen dur bakalım öyle büyükler konuşsunlar. Onlardan ses çıkmıyordu. Efendimiz tekrar sordu. Ali tekrar kalktı. Ben ya Resulallah dedi. Efendimiz gene sen dur dedi. Tekrar sordu Efendimiz. Gene kimseden cevap çıkmadı. Hazreti Ali yeniden kalktı. Ben ya Resulallah dedi. Ben senin yardımcın olmak isterim. Ben sana iman ettim ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlatıyordu. İşte bu onun için Ebu Talib ölüm döşeğindeyken milleti gelmişti kendisine. Değişik kabilelerden, aşiretlerden daha doğrusu. Hepsi Kureyş'ten olmak üzere. Değişik ailelerden değişik kimseler geldi. Ebu Cehil gibi. Ahnes bin Şureyk gibi adamlar, Utbe gibi, Şeybe gibi adamlar geldiler. Ebu Leheb gibiler geldiler. Dediler ki, ya Ebu Talib sen kavmin büyüğüsün. Kavmin büyüğü olduğun için şu anda da ölüm döşeğindesin. Senin yeğenin Muhammed ise böyle böyle durmuyor, devamlı konuşuyor, devamlı anlatıyor. Kabile kabile geziyor, ev ev geziyor, anlatıyor. Ve bazı insanlar da ona inanıyorlar. O yüzden sen yeğeninle aramızdaki bu meseleyi çöz de o şekilde öleceksen böyle öl. Yoksa senden sonra aramızda büyük bir savaş çıkabilir. Bu meseleyi hallet dediler. Ebu Talib birinci seferinde çağırmadı yeğenini. Bu meseleyi kapatmaya çalıştı. Fakat Allah Resulü anlatmaya devam ettikçe onlar da gelmeye devam ettiler. Ve bu sefer Ebu Talib yeğenini çağırdı ve dedi ki ey yeğenim, bak bunlar senin milletinin ulularıdır, büyükleridir ve gelmişler, ben de böyle konuşuyorlar. Bugüne kadar ben seni korumaya çalıştım. Ama artık yaşlandım, seni koruyacak halim de kalmadı. Artık bu davayı bırak demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey amca ben onları bir tek kelimeye davet ediyorum. Ben onları yalnız bir kelimeye çağırıyorum. O kelimeyi dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da Araplara boyun eğecekler ve haraç ödeyecekler, cizye ödeyecekler. Bütün dünyaya hakim olacaklar yani. O kelime sayesinde. O kelime nedir dedi Ebu Cehil? Babanın başı attığı için dedi, sen bir kelime değil, 10 kelime desen gene söyleriz. Tek bu dava bitsin, bu kavga bitsin aramızdan. Hem madem ki bütün Araplar bize boyun eğeceklermiş, 10 kelime olsa göre söylerim. Efendimiz buyurdu ki, la ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmeyeceksiniz. Allah'tan başka bir otorite tanımayacaksınız. Rabbinizden alacaksınız bütün her şeyinizi. Hayat prensiplerinizi, değerlerinizi, ölçülerinizi Rabbinizden alacaksınız. Nasıl yaşayacağınızı Rabbinizden öğreneceksiniz. Birbirinizi ilah olarak görmeyeceksiniz. Kullara kulluk yapmayacaksınız. Haram onların haram dediğine haram demeyecek. Onların yasak dediğine yasak demeyeceksiniz. Onların serbest dediğine serbest demeyeceksiniz. Onlar size faize serbest demiş olabilirler. Onlar size zinaya serbest demiş olabilirler. Onlar kumara, içkiye serbest demiş olabilirler. Rabbim ne diyorsa onu serbest olarak göreceksiniz. Rabbim ne diyorsa onu haram olarak göreceksiniz, başkasını değil. La ilahe illallah manası buydu. Hayatı Kur'an'a uydurmak demektin. Allah'ın istediği bir hayat yaşamak demektin. Allah'tan başkalarının dediğine uymamak demektin. Kim ne derse desin, Allah'ın dediğini esas olarak kabul etmek demektin. Allah'tan başka bir otorite tanımamak demektin. Kullara kulluk yapmamak demektin. İşte bunun üzerine Ebu Cehil itiraz etti. Olur mu öyle şey dedin? Olur mu öyle şey? Bütün tanrıları tek bir tanrı mı yaptın? Birçok ilahımız var bizim. Lat gibi, Menat'ı ve Uzza gibi. Birçok ilahlarımız var. Onların hepsini bırakacağız. Bir tek Allah'tan yardım isteyeceğiz bundan sonra. Böyle bir itirazda bulunmuşlar Ebu Cehil. Cehaletin babası. Böyle bir itirazda bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boynunu bükmedi. Onların karşısında iki büklüm olmadı. Her zaman dimdik durdu onların karşısında. Evet diyorum, tek bir ilaha inanacaksınız. Evet, zaten onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Zaten vallahi diye konuşurlardı her zaman. Vallahi kelimesini Hazreti Muhammed ortaya koymadı. Salavatullahi aleyhi ve selam. Bu kelime, bu yemin zaten oğlu bir taraflarda vardı. Onlar zaten her zaman Kabe'ye hürmet ederlerdi. Onlar Kabe'yi tavaf ederlerdi. Hatta onlar Mina'ya da giderlerdi. Hatta onlar Arafat meydanında, Arefe günü vakfı da yaparlardı, hacıların yaptığı gibi. Hatta onlar Allah'ı zikrederlerdi. Fakat onlar bir tek Allah'ı kabul etmezlerdi. Bir tek Allah'tan yardım istemezlerdi. Kendi ilahlarından da yardım istemezlerdi. O ilahlar altında kalıp koyan reislerinin sözlerini kabul ederlerdi. Lat adına, Merak adına, Lat'ın da haberi yoktu o kanundan Merak'ında. Fakat onlar, o reisler Lat'ı kullanarak, Merak'ı kullanarak onların adına kanunu koyuyorlardı ve insanların onlara itaat etmelerini sağlıyorlardı. Sırtlarını Lat'a ve Menat'a yaslamışlardı. İşine gelen Lat'ı ve Menat'ı kullanıyordu. Lat'ın da haberi yoktu ondan, Menat'ından. Hübel'in de Amuzlar'ın da haberi yoktu. Fakat onlar o putlardan yardım istemek suretiyle Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi söyleyin diyordu. Bunu söylediğiniz zaman dünyanın hakimi olacaksınız. Neden? Bu kelime insanı dünyanın hakimi yapıyor. Bu kelimenin sırrı nedir ki? La ilahe illallah demek bu kadar zor mudur ki? Neden söylemiyorlar? Ve neden bu kelime insanın bir milleti dünyanın hakimi yapıyor? Bu kelimede nasıl bir sır vardı ki? Rabbinin dediği gibi yaşadığın zaman, Rabbinin dediği gibi inanmak demek la ilahe illallah. Rabbinden başka bir ilah kabul etmemek, Rabbinden başkasına ibadet etmemek, Rabbinin dediği gibi bir ahlaka sahip olmak ve Rabbinin dediği şekilde bir devlet nizamı kurmak. İşte bunu yaptığın zaman, bunu yaptığında yeryüzüne hakim olacaksınız diyordu Resulullah. Çünkü bunu yapan bir millet yükselir demek istiyordu. Ve gerçekleşti. Hakikaten de gerçekleşti. 23 yıl içerisinde hem de bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük bir başarı kime nasip olmuş? Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar büyük bir başarı ne bir peygambere, ne de bir lidere nasip olmuş değildi. Gerçekten de Allah Resulü'nün haber verdiği gibi oldu. gerçekten de o bölgede İslam yayıldı. Araplar gerçekten de İslamlaştı. Gerçekten de Arap olmayanlar da Araplara boyun eğmeye başladı. Gerçekleşti. Bütün bölgeye, hatta bütün dünyaya İslam yayıldı. Allah Resulü'nün verdiği haber gerçekleşiyordu. Çünkü onlar bir taraftan tıpkı bir ağacın bir taraftan gökyüzüne doğru yükselmesi gibi ama diğer taraftan da aşağıya doğru, toprağın içine doğru damarların salması gibi iki yönlü olarak uzuyordu Müslümanlar. Bir taraftan maneviyatları gelişiyordu yani. Bir taraftan geceleri kalkıp namaz kılan insanlar. Bir taraftan Rablerini zikreden insanlar. Bir taraftan adil insanlar. Bir taraftan da cihad eden, gayret gösteren insanlar. Hem gökyüzüne doğru yani madde alanında yükseliyorlardı. Hem de mana aleminde yükseliyorlardı. Bir taraftan cihat bayrağını taşıyorlardı, yükseltiyorlardı. Bir taraftan da adaleti gerçekleştirmek suretiyle, maneviyatı yükseltmek suretiyle yükseliyorlardı. La ilahe illallah onlara iki türlü yükselmeyi de öğretiyordu. Siz tek taraflı yükselecek olursanız yıkılırsınız. Tek taraflı, yerin altına doğru yalnız damarlarınızı salsanız ne ifade eder ki? Yerin üzerinde eğer gövdeniz yoksa güneş alamazsınız. Ve insanlara faydalı da olamazsınız. Bir taraftan yukarıya doğru yükseleceksiniz. Bir taraftan da aşağıya doğru yükseleceksiniz. Daha da derinlere doğru gideceksiniz. Derinlere doğru gitmeyen, sadece boyu uzayan bir ağaca bir rüzgar estiği zaman yıkılıverir. Eğer damarlar aşağılara doğru gitmemişse, yani maneviyat yükselmemişse bir insanın veya bir devletin, bir cemiyetin maneviyatı yükselmemişse, bu cemiyet eğer madde alanında yükselecek olursa, bu sağlıksız bir yükselmedir ve bir rüzgar estiği zaman da yıkılmaya mahkumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların iman etmesi için gece gündüz konuşuyordu. Ebu Talib'e de anlatıyordu. Vallahi amca dedi, ben onlara kötü bir şeye çağırmıyorum. La ilahe illallah desinler yeter, başka bir şey demiyorum ben onlara. Allah'ı zaten kabul ediyorlar, Allah'tan başka bir ilah da kabul etmesinler. Ve benim peygamberliğimi kabul etsinler. Başka bir şey söylemiyorum ben onlara. Yeğenim dedi amcasın. Artık seni koruyamaz oldum. Artık bu davayı bıraksan dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki vallahi amca eğer sağ elime güneşi koysalar, sol elime dahi koysalar bile ben bu davadan vazgeçmem. Dava adamının konuşması bu. Hedefini anlamış adamın konuşması. Sancılı adamın konuşması. Sağ elimde güneş olsa, sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz, bütün makamları, bütün zenginlikleri verseniz yani, her neyiniz varsa hepsini ortaya koysanız ben bu davadan vazgeçmem. Ya Rabbi bu davayı kuvvetlendirecek ve galip getirecek. Yahut da ben bu dava uğrunda öleceğim diyordu. İşte onun bu kararlı hali amcası da etkilenmişti. Git yeğenim dedi, istediğini yapmaya devam et. Gücüm yettiğince seni korumaya devam edeceğim diyordu. Eğer Allah Resulü kararlı olmasaydı anlatma hususunda, davasında kararlı olmasaydı, o zaman amcası ona bunları söylemeyecekti. Olur amca deseydi, bir bakayım duruma, biraz daha yumuşatırım söylemlerimi deseydi, bundan sonra az konuşurum deseydi, bundan sonra vazgeçerim deseydi, o takdirde amcası etkilenmeyecekti. Fakat Allah Resulü kararlıydı. Dava adamı kararlı olacak. Dava adamı hazırlı olacak. Önüne hangi engeller çıkartırlarsa çıkarsınlar. Hakiki imana ulaşmış olan adam devam edecek yoluna. Önünüze taşlar çıkaracaklar, geçeceksiniz. Önünüze tepeler çıkaracaklar, aşacak ve geçeceksiniz. Önünüze dağları çıkaracaklar. Onu da aşacaksınız. Aşamazsanız deleceksiniz ve geçeceksiniz. Nehirleri çıkaracaklar önümüze. Köprüler yapacaksınız ve geçeceksiniz. Önünüze dağ mı çıktı? Son istasyonumuzu buraya kuralım demeyeceksiniz. Önünüze nehir mi çıktı? Buraya kadarmış demek ki bu dağla demeyeceksiniz. Köprüler yapacaksınız ve devam edeceksiniz yolunuza. Bazen önünüze amcanızı dayınızı engel olarak çıkartacaklar. Bazen ananızı, babanızı, bazen nefsiniz önünüze engel olacak. En tehlikelisi de o. Bazen nefsiniz bırakmayacak size. size müsaade etmeyecek. Ama devam edeceksiniz yolunuza. Yelkenli gemiler gibi olmayacaksınız. Vapurlar gibi olacaksınız. Yelkenli gemiler rüzgar esince gider, esmeyince gitmez, kalıverirler denizin ortasından. Onlar her zaman rüzgar beklerler. Rüzgar esmediği zaman yelkenli gemiler kımıldamaz. Ama vapurlara gelince, buharlı gemiler çıkınca neden o yelkenliler denizlerden kayboldu? Çünkü onlar rüzgar esmeyince gidemiyorlardı. Ama o buharlı gemiler her zaman gidiyorlardı. Hatta rüzgarın aksi istikametlerine gidebiliyorlardı onlar. Çünkü onların gücü kendi içlerinden kaynaklanıyordu. Dışlardaki rüzgar değil de onları harekete geçiren, onları harekete geçiren kendi içlerindeki motorlarıydı. O gemiyi harekete geçiren motor olduğu gibi, dağlı adamı harekete geçirecek olan da etrafındaki cemaat değil. Şartların iyi olması değil, durumun müsait olması değil. Onun içindeki iman onu harekete geçirir. O iman her zaman onunla beraber olur. Rüzgara karşı da gider. Her zaman rüzgarın arkasından esmesini beklemez. Böyle bir motora sahip olmayanlar, rüzgar esince giderler işte. Rüzgar esmeyince, ya rüzgar aksi istikametten gelmeye başlayınca gelsin geriye giderler bunlar. Onların son istasyonları oraya kadardır. Çünkü onlarda motor yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir motora sahipti. Anlatıyordu her zaman. Düşmanlarına da anlatıyordu. Allah Resulü çok sevmiş olduğu amcası Hamza'yı öldüren Vahşi'yi bile iman etsin diye o kadar uğraşıyordu ki Vahşi'ye haber göndermişti Allah Resulü. Vahşi, çok sevdiği amcasını öldüren Vahşi, Allah Resulü ona haber gönderiyordu. Gelsin iman etsin diyordu. Vahşi dedi ki, ama sen zina edenlerin, Allah'a ortak koşanların, adam öldürmüş olanların bunların cezaya uğrayacağını söylüyorsun ya Muhammed dedi. Ben bunların hepsini yapmış bir adamım. Ben nasıl kurtulabilirim ki dedi. Ben zina da ettim. Ben adam da öldürdüm. Ben Allah'a ortak da koştum. Benim yapmadığım günah kalmadı. Sen amcan Hamza'yı bile öldürmüştün ben. Sen ise bunları yapanların cehennemlik olacaklarını söylüyorsun. Allah Azze ve Celle Furkan suresindeki ayeti indirdi. Tövbe etmiş olanlar hariç dedi. Tövbe etmiş olanlar hariç, iman etmiş olanlar hariç, tövbe edenler, iman edenler ve salih ameller işleyenler hariç. Bu ayet gelince Vahşi dedi ki ama tövbe zordur. İman da zor, ameli salih de zordur. Bunlar nasıl yapacağım ki dedi. Allah Azze ve Celle, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında istediği kimseler için istediği günahları affeder buyurdu. Vahşi yine dedi ki ama Allah diyor ki istediği kimseler için, dilediği kimseleri affeder diyor. Ya beni affetmeyi dilemezse dedi. Allah Azze ve Celle Zümer suresindeki ayeti indirdi. قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ De ki onlara ey Resulüm, o nefislerine zulmetmiş olan, günahlara batmış olan o kullarıma de ki, ey kullarım, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'a rahmetle ümidinizi kesmeyin. Onlara böyle söyle. Ey nefsine zulmetmiş olan, günahlara batmış olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rabbiniz böyle söylüyor da onlara. İnna Allah yaghfiru zunube cemian. Allah bütün günahları affeder. İşte o zaman Vahşi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecektir. Allah da Resulü de bir Vahşi'nin bile iman etmesi için o kadar uğraşıyordu ki. Resulullah yıllarca anlatmıştı. Anlatmıştı ama o Vahşi yine de inanmamıştı. İman etmemişti ve çok sevdiği amcasını öldürmüştü. Ama buna rağmen Allah Resulü'ne haber gönderiyordu. Gelsin iman etsin diyordu. Çünkü Müslüman değildi bu günah işlediği zaman. İman ettiğinde bütün günahları affolacak gelsin diyordu. Rahmete bakınız. Rahmete bakın. Nasıl ki Buruç suresinde Allah Azze ve Celle kendine iman etmiş olan o Müslümanlar ateşe atan hendeklerde yakan o Ashab-ı Uhdud hakkında bile buyuruyor ki اِلَّذِنَ تَعَبُوا وَاَسْلَهُ وَبَيَّنُوا Allah Azze ve Celle Ashab-ı Buruç hakkında, Buruç suresi Ashab-ı Uhdud hakkında bile onların içinden tövbe edenlerin durumunun farklı olacağını ifade ediyor. Onların içinden tövbe edenler, tövbe edip de o şekilde ölmüş olanlar, onlar tövbe etmediler. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Onlardan intikam aldılar o Müslümanlardan. Halbuki onlardan intikam almalarının sebebi, onlardan intikam almalarının sebebi sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleriydi. Hiçbir şey yapmamışlardı onlara. Bir suç işlememişlerdi. Aziz ve hamid olan Allah'a inanmaları gerektiği gibi inanmışlardı sadece. Fakat ondan ötürü hendeklere doldurulmuşlardı. Onlar, Allah Azze ve Celle onların içerisinden tövbe etmiş olanları affedeceğini işaret ederek ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا buyuruyor. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ Sonra tövbe de etmediler. O tövbe etmemiş olanlara onlara azab-ı cehennem var. Nasıl ki kullarını, takva sahibi kullarını cehennem gibi ateşlere doldurup yakan adamlar hakkında bile Allah Azze ve Celle tövbe etselerdi, tövbelerini kabul ederdim dercesine sunmadan yetubu buyuruyor. Tövbe etmediler sonra. Halbuki etselerdi yani affedecektim demek istemiyor. Nasıl ki Allah böyle merhamet sahibi ise Rabbinin ahlakıyla ahlaklanmış olan Resulullah da aynı merhamete sahip ve o da vahşinin iman etmesini istiyordu. Ve Rabbi de yardım ediyordu Resulüne. Ayetler indirerek vahşinin iman etmesi sağlanıyordu bu şekilde. Allah Resulü daima anlatıyordu. Anlatıyor da Hazreti Ömer'e de anlatıyor da Ebu Cehil'e de. Anlamıyorlardı tabii ki insanlar. Anlamıyorlardı ama Resulullah anlatmaya devam ediyordu. Allah Resulü için en büyük zikir anlatmaktı. En büyük zikir Allah'ın davasını anlatmaktı. Ve Allah Resulü Rabbinin kendisine vermiş olduğu davayı en güzel şekilde ortaya koyuyordu. Bakara suresindeki ayeti bazı kimseler yanlış anlıyorlar. Allah Azze ve Celle وَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ buyuruyor. Haccı, menasiklerin farzlarını ve vaciplerini yaptığınız zaman, haccın farzlarını yerine getirdiğiniz zaman Allah'ı zikrediniz. Nasıl ki daha evvel babalarınızı zikrediyordunuz. اَوَشَدَّ zikra, hatta daha da çoğuyla babalarınızı zikrettiğinizden de daha yüksek bir şekilde bu ayeti bazı kimseler yanlış anladılar. Daha şiddetli bir şekilde kelimesinden اَوَشَدَّ zikra kısmından dolayı sandılar ki bu sesli zikir için bir delildir. Sandılar ki Allah Azze ve Celle burada Rabbinizi sesli bir şekilde zikrediniz diyor zannettiler. Ayetin tefsirine bakmadan konuşuyorlar. Sebebi huzuru bilmeden, ayet hangi olay üzerine gelmiş, neden gelmiş bilmeden mana anlaşılabilir mi? Tefsire bakmadan mana anlaşılır mı? Rivayetler incelenmeden mana anlaşılır mı? اَوْتُ وَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ تَسْكُرُ اللّٰهِ Evet, hacı bitirdiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Ama nasıl zikir bu? Bu zikir nasıl bir zikir? Acaba bugün anladığınız manada bir zikir mi? Kur'an bir zikir. İslami sohbet bir zikir. Kitap okumak bir zikir. Tefekkür etmek bir zikir. Ama zikir sadece bir çeşit olduğunu zannedenler. Bir tek sesli zikir olarak şu yapılan herkesin bildiği. Sesli bir şekilde, toplu bir şekilde yapılan zikirden başka bir zikir bilmeyenler. Onlar bu ayeti de yanlış anladılar. Dediler ki işte bu ayette Allah Azze ve Celle zikri emrediyor. Hem de evveşebde zikra buyuruyor. Babalarınızı zikrettiğinizden daha şiddetli bir şekilde derken yani daha sesli bir şekilde zannettiler. Halbuki ayetin manası o değildi. Allah Azze ve Celle Müslümanlara şunu öğretmek istiyordu. İslam'dan evvel müşrikler hac ederlerdi zaten. İslam'dan evvel Ebu Cehiller de hac ediyorlar, umre yapıyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Allah'ı zikrediyorlardı. Ve onlar da Arafat'ta, Arafat meydanında, Arafa günü vakfı ediyorlardı. Oradan da Müzdelife ve Mina'ya geçiyorlardı. O şeytan taşlama yerine onlar da geliyorlardı. Ve ondan sonra işte hacir menasiki dediğimiz farzları, vacipleri bittiği zaman, evet onlar bu şekilde, belki buna bizim bildiğimiz manada hac demek doğru değil. Ama onlar da kendilerine göre bir hac yapmış oluyorlardı bu şekilde. Hazreti İbrahim'in hatırasına hürmeten. Çünkü İbrahim Aleyhisselam yapmıştı Kabe'yi. Ve onlar da İbrahim'in soyundan geliyorlardı. Atalarının hatırasına hürmeten bunu yapıyorlardı. Ve sonra Mina'da bir yerde duruyorlardı. Ve işte orada babalarıyla övünmeye başlıyorlardı. Kur'an ondan bahsediyor. Kur'an ondan bahsediyor. Babalarınızı zikrettiğiniz gibi. Ev eşedde zikre, hatta daha da fazla. Onların babalarını zikretmesi ne şekilde oluyordu? Babalarını zikretmeleri, babalarını övmek şeklinde oluyordu. Feskurullah, Allah'ı zikredin ama nasıl? Fezikrikum ebeekum. Babalarınızı zikrettiğiniz gibi. Babalar nasıl zikrediyordu? Müşrik Arap. Müşrik Arap babalarını ba ba ba ba diye zikretmiyordu. Sen Allah Allah dediğin gibi değil. O babasının, onun babasını zikretmesi sadece babasıyla övünmek şeklindeydi. Babasını övüyordu, atalarını övüyor, kendi aşiretini övüyordu. Benim babam böyle kahramandı. Benim babam böyle şiir bilirdi. Böyle cömertti, böyle merhamet sahibiydi diye övüyordu babasını, atasını. Allah buyuruyor ki, Resulullah, Allah'a zikredin. Kezikrukum ebeekum, babalarınızı zikrettiğiniz gibi. Yani babalarınız nasıl övüyorduysanız Allah'ı öyle övün. Öyle Allah'tan bahsedin. Allah'ın cömertliğinden, Allah'ın ilahlığından, Allah'ın kanun koyuculuğundan, Allah'ın Rabbinden, Allah'ın yaratıcılığından, Allah'ın rızık vericiliğinden, cömertliğinden bahsedin. Allah'ın sıfatlarından bahsedin. Babalarınızı bırakın artık, Allah'tan bahsedin. Evveşet ve zikra, hatta daha fazla. Çünkü babalarınızı yaratan da Allah. Elbette ki babalarınızdan daha çok zikretmeniz lazım Allah'ın. Buradaki zikir manası buydu. Övmek demekti, anmak demekti. Allah'ı anın, Allah'ı zikredin, Allah'ı anlatın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlamıştı. Daima her yerde Rabbini anlatıyordu. Nerede bir kabile görse gidiyor ve anlatıyordu. Taif'e kadar da gidiyordu, anlatıyordu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem anlatacaksınız. Kalbinizde zerre kadar iman varsa anlatmak zorundasınız. Nesliniz helak ediliyor. Gece gündüz kafirler tarafından nice oyunlar tezgahlanıyor. Neslimizi avlayabilmek için nice oyunlar, nice filmler tezgahlıyorlar. Anlatmak zorundasınız. Anlatamıyorsanız anlatanlara yardımcı olmak zorundasınız. Mesulsünüz dünyanın gidişatından. Mesulsünüz dünyanın gidişatından. Yalnızca Müslümanlara yapılan zulümden değil. Hatta Avrupa'daki gencin içki içmesinden de mesulsünüz. Onun gelmiş olduğu noktadan da mesulsünüz. Fıskı fücur içerisinde, bunalım içinde yaşayan Avrupalıdan da mesulsünüz. İmanınız varsa, iman adama mesuliyet duygusu kazandırır. Mesuliyet duygusu kazandırmayan iman, iman değildir. Harekete geçirmeyen iman, iman değildir. Adamı dürtmeyen, yatarmayan, kaldırmayan iman değildir. Hayatı değiştirmeyen iman, iman değildir. Dünyadan mesulsünüz. Allah Azze ve Celle sorduğu zaman, başka meseleleri konuşuyordun. Bir sürü şey konuştum, sana verdiğim ömrü tükettin. Gereksiz bir sürü şeyler konuştun, yemek hakkında saatlerce konuşurdun. Futbol maçı hakkında saatlerce konuşurdun. Gereksiz bir sürü şey hakkında konuşurdun, gıybet yapar, haset ederdin. İftiralar dahi atardın. Bir sürü şey konuşurdun, bir filmi saatlerce anlatırdın. Rabbini anlattın mı, ben anlattın mı dediğin zaman Feskurullah kezikrukum ebe ekum dedim ben sana. Beni anacaksın, beni anlatacaksın dedim. Babaların, ataların öldüğün gibi ben öleceksin. Milliyetçilik yapıyordun, Osmanlı'yla övünüyordun. Kendi ırkınla övünüyordun, Kürtçülük yapıyordun, Türkçülük yapıyordun. Bunun için çok uzun zamanlar konuşuyordun. Sabahlara kadar konuştuğun oluyordu. Beni de öyle anlattın mı? Allah Azze ve Celle soracak. Ne yaptın? Bu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Neyiniz varsa ortaya koymalısınız. Bu pazar bir defa açılıyor her bir doğan çocuk için. Her akıl bali olmuş olan insan için bu pazar bir kez açılıyor. Neyiniz varsa ortaya koyacaksınız. Bu pazarda canlar ortaya konur. Bu pazarda en kıymetli şeyler ortaya konur. Bu pazarda adi şeyler satılmaz. Bu pazarda mallar ve en kıymetliler ortaya konacak. Gençliğinizi ortaya koyacaksınız. Bu pazarda siyah saçlarınızı ortaya koyacaksınız. Karşılığında cenneti alacaksınız Allah'tan. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah öyle buyuruyor. Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır cennet mukabilinde. Allah sizden canınızı ve malınızı istiyor. Allah Azze ve Celle karşılığında cennetini vermek için canınızı ve malınızı istiyor sizden. Evet, Allah sizden ödünç istiyor. Kendi vermiş olduğu canı ve malı Allah sizden ödünç olarak istiyor. وَمَنْ يُقْرِضُ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَلْعَافًا كَسِيرًا Her kim Allah'ın istediği ödüncü verecek olursa Allah ona kat kat verecektir. Her kim Allah'ın istediği ödüncü verecek olursa Allah ona kat kat verecek. Mümin kendini dünyadan mesul gören insandır. Rabbiniz size sorduğu zaman benim için ne yaptın dediğinde cevap vermek zorundasınız. Başka şeyleri çok konuştun, benim davamı da anlattın mı dediğinde cevap vermek zorundasınız. Dükkanına her gün giderdin, sabah gidip akşam gelirdin. Benim yolumda ne kadar adım attın dediği zaman cevap vermek zorundasınız. Para kazanmak için o kadar çok konuştun ki ben ne kadar anlattın dediğinde cevap vereceksiniz. Ben size bu soruyu sorduğum zaman bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama Rabbiniz size sorduğunda, kıyamet günü sorduğunda vallahi o zaman cevap vermek zorunda kalacaksınız. O gün öyle insanlar olacak ki, onlar amel defterini güzel doldurmuş olan insanlardır. Onlar da iman anlatmış olan adamlardır. Mahallesinde, okulunda, mektebinde, her nerede bulunursa, otobüste giderken, dolmuşta giderken, bir adam mı buldu, konuşabileceği bir insan mı buldu? Hemen konuşan adamdır o. Anlatan adam, görevini hiçbir zaman unutmayan adam, onların defteri, kıyamet gününde her umukrav kitabiyen diyebilenlerin defteri, haydi bakın de kitabım, amel defterime, haydi bakın işte kitap diye buna denir, amel defteri diye buna denir işte, bakın bakalım, Hazreti Bilal'in defteri, Mus'ab'ın Allah Resulü'nün muallim olarak Medine'ye gönderdiği davetçi Mus'ab'ın defteri, o gencecik hayatını ortaya koymuş olan Mus'ab'ın defteri, zengin çocuğu olduğu halde o zengin hayatı bırakıp da Resulullah'a tabi olduğundan dolayı fakir hayat yaşayan ve sonra da şehit olan Mus'ab'ın defteri. Mus'ab'ın defteri gibi güzel defteri olanlar var. Resulullah onu görecektir bir gün Medine'nin sokaklarında. Görecek. O üzerinde bir post vardır. Bir hayvan postu. O güzel çocuk Mekke'nin en güzeli, en güzel delikanlısı, en yakışıklısı, tabiri caizse kızların aşık olduğu delikanlı. Güzel elbiseler içinde yaşayan Mus'ab, zengin çocuğu. Fakat Allah Resulü onu posta bürünmüş bir şekilde gördüğü zaman der ki, o post gibi hayvandan yüzülmüş olan post, tabaklanmamış bile. O şekilde ona bürünmüş olan Mus'ab'ı gördüğü zaman Resulullah der ki, şu adamı görüyor musunuz? Şu genci görüyor musunuz? Allah ve Resulüne olan sevgisi onu bu hale getirdi. Yoksa onun, hatırlıyorum diyor Resulullah, anası babası ona ne kadar güzel bakardı. Mus'ab'ı ne kadar güzel beslerdi anası. Geceleyin üstünü örterdi yavrusunu. En güzel yiyecekleri onun önüne koyardı anası. Ama şimdi o kadar fakir durumda ki, Allah ve Resulüne olan sevgisi onu bu hale getirdi. Ve işte onu Allah Resul daveti olarak gönderecek Medine'ye. Güzel konuşan Mus'ab, yakışıklı delikanlı ve soylu bir aileden geliyor. Konuşmayı bilen bir insan, İslam davetçisi olmaya çok uygun bir insan. Resulullah böyle insanları gönderiyordu davetçi olarak. Evet, her mümin davetçiydi. Her mümin yeri geldiği zaman konuşacaktı. Ama Allah Resulü özellikle bazı davetçiler de yetiştirmekten geri kalmıyordu. Kabe suresinde buyurulduğu gibi, hep beraber toptan savaşa çıkmanız doğru değil. İçinizden bir kısmının geride kalmasın. Ve dini öğrenmesi ve ondan sonra milletine döndüğü zaman milletine İslam'ı anlatması gerekir. Ta ki bu şekilde o milletler belki İslam'ı öğrenmiş olur. Ve belki sakınmış olurlar Allah'tan. O ayette de buyurulduğu gibi Allah Azze ve Celle ümmet-i Muhammed'in içerisinden böyle bir davetçi ordusunun yetişmesini farz kılmaktadır. Evet, her Müslüman emri bir mağruf nehyanil mükerle mükellef. Evet, her Müslüman bildiğini anlatmakla mükellef. Ama Müslümanların içerisinden uzman kadroların yetişmesi de bir mükellefiyettir. Çünkü düşmanlarımız uzmanlaşmıştır. Ve çünkü Kur'an'ın bazı meseleleri uzmanlık ile ancak anlaşılabilecek olan meselelerdendir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bir kısım insanların savaşmasını, bir kısım insanların da ilimle iştigal etmesini emrediyordu. Yahut da savaşa giderken de Resulullah'la birlikte savaşa giderken ondan ders almalarını ve her inen ayeti öğrenmelerini, hadisleri ezberlemelerini ve bu şekilde geri döndükleri zaman onların bilmediği, onların bildiğini bilmeyen kendi kavimlerine İslam'ı anlatmalarını emretmiş oluyordu. Daima anlatacaklardı Müslümanlar. Musa bin Umeyr gibi uzmanlar da olacaktı içlerinde. Muaz bin Cebel gibi uzmanlar olacaktı. Ebubekir Sıddık gibi uzmanlar olacaktı içinde. Hepsi belki uzmanlaşamayacaktı ama hepsi de bildiği kadar anlatacaklardı İslam'ı. İşte öyle olan insanların defteri, Bilallerin, Mus'abların defteri gibi deftere sahip olanlar var. Diğer taraftan da defterini saklayacak olan insanlar da olacak o gün. Kıyamet gününde defteri bomboş olan adamlar veyahut da defterinde boş şeyler doldurmuş olan adamların defteri. Ömrünü boşa geçirmiş olan adamların defteri. Televizyon başında ömür tüketmiş olanların defteri. Para kazanmakla ömrünü tüketmiş olanların defteri. Rabbin yolunda adım atmamışların, terlememişlerin defteri. Üzülmemiş olanların defteri. Rabbinin davasının çilesini çekmemişlerin defteri. Sancısızların defteri. Yatağı kendisinden usanmış adamların defteri. Yeter artık üzerimde yattığım diyen, yataklara sahip olan adamların defteri. Diğer tarafta öyle insanlar da var ki, öyle takva olan insanlar da olacak ki, onların yatakları onları özlüyor. Onların yatakları onları özlüyor. Ne zaman gelip üzerimde yatacak diyen, öyle diyen yataklar da var. O yatakların sahipleri de var. Allah onlardan olmayı nasip eylesin. Teheccüd namazlarıyla Rabbine secdeye duranlardan olmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle peygamberini bu şekilde daima tebliğ eden bir muallim olarak gönderiyordu. Ve ya eyyühel müddessir kum fe enzir diyerek başlıyordu talimat. Allah Resulü ikra ile nebi olmuştu. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insanı min alak. اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Alak suresinin ilk 5 ayetiyle peygambere peygamberlik verilmiş oluyor, nebilik verilmiş oluyordu. Ama Resul olma görevi daha verilmemişti. İşte يَا اَيُّهَا الْمُدَّسِّرْ قُمْ فَاَنْزِرْ geldiğinden artık o bir Resul olmuştu. artık anlatmakla, mücadele ortamını artırmakla görevlendirilmiştin. Artık ölünceye kadar mücadele başlayacaktı onun için. Anlatacaktı artık o. Bir lider olarak gönderiliyordu artık o. Bir davanın başlangıcı yapılıyordu. Efendimiz zaten eğitilmişti küçüklüğünden itibaren farkında olmadan. Dağlarda çobanlık yapmıştı, Rabbini tanımıştı. Kainat kitabını okumuştu. Ve sonra Rabbi ona İkra'yı göndermişti. Peygamber seçmişti kendisini. Artık eğitilmiş olan peygamber şimdi eğitecekti. Kum fe enzir denilerek ona bir görev veriliyordu. Kalk, yatma zamanı değil. Yatma zamanı geçti senin için artık. Uyaracaksın insanları. Uyarmakla görevlisin, uzlaşmakla değil. İnsanları davet etmekle görevlisin, diyalog kurmakla değil sadece. Diyalog kurma deyince dinler arası diyalog meselesi var birden. Fakat o meseleyi daha sonraki bir sohbete bırakmak istiyorum. Dinler arası diyalog derken neyi kastediyorlar onu anlatmak istiyorum size. Dinler arası diyalog diyenlerin İslam'ı tebliğ etmek gibi bir derdi yok. Evet ben size İslam'ı anlatmakla mükellefiz dedim. Anlatmak istemeyen adamın içinden bir şey kendini dürtmeyen adam imanını kontrol etsin dedim. Evet, Yahudiyet anlatacaksın tabii ki. Yalnızca akrabana değil, yalnızca kendi milletinden olan insanlara değil, yalnızca Müslümana değil. Aynı zamanda tabii ki Ehl-i Kitab'a da anlatacaksın. Hristiyanlara da anlatacaksın elbette, ateiste de anlatacaksın. Anlatacaksın tabii. Anlatacaksın tabii. İnzar edeceksin. Ama hiçbir zaman bu diyalog şeklinde değil. Taviz verme şeklinde değil. Diyalogdan bahsedenlerin de derdi başka. Onlar ortamı yumuşatmaya çalışıyorlar. Onlar diyalog derken gerçekten tebliği kastetmiyorlar. Onlar diyalog derken bir Hristiyan'a gidelim İslam'ı anlatalım demek istemiyorlar. Onlar İslam aleminden kafire karşı yükselen nefreti söndürmeye çalışıyorlar. İslam aleminde kafire karşı bir nefret başladı. Kafirin zulmü altında ilim inleyen İslam aleminde Ashab-ı Kehf'in uyanması gibi 3 asır sonunda yeniden uyanan bu milletin kalbinde kafirin zulmünden ötürü başlamış olan o nefret ateşi, o nefret ateşini söndürmek isteyenler neden 100 sene evvel bu mevzu üzerinde durmuyorlardı? Neden 100 sene evvel dinler arası diyalog demiyorlardı? Neden bugün söylüyorlar? Neden İslam aleminde İslami hareketler ortaya çıktığı zaman bunu gündeme getiriyorlar? Neden İslam aleminde kafirden nefret başladığında? Neden Amerika'nın zulmü, Amerika'nın menfaatleri ortaya çıktığında? Neden onların planları ortaya çıktığında bu meseleyi gündeme getiriyorlar? Neden bizim oyunu anlamayan ilahiyatçılarımızdan, Diyanet Teşkilatı'nın görevlileri de neden bu oyuna balıkla mı atlıyorlar üzerine? Neden bugüne kadar böyle bir mesele yoktu da bugün başladı demiyorlar? Nereden icap etti bu? Bunun arkasında acaba ne var? Dinler arası diyalogdan acaba kimden karlı çıkacak? Neden bunları düşünmüyorlar da hemen iyi niyetle evet dinler arası diyalog lazımdır deyip bu oyuna geliveriyorlar? Bu mesele üzerinde durmak istiyorum daha sonra. Ama şimdilik sadece bu kadarını anlatmakla iktifa ettim. Allah Azze ve Celle kum fe enzir dedi. Kalkacaksın da uyaracaksın ey Nebi. Ey Resul, sana Resul olma görevi verildi. Anlatmakla görevlisin. Her yerde ve her zaman anlatacaksın. Sabırla anlatacaksın. Bileceksin ki civciv 21 gün olmadan çıkmaz yumurtadan. Sen görevini bileceksin, Allah'ın görevine karışmayacaksın. Sabırlı olacaksın ve Rabbike fasbir. Rabbinin hatırı için sabredeceksin. Sen görevini yapacaksın, Allah'ın görevine karışmayacaksın. Sen daima anlatacaksın. Ve sen insanların içinden maden olanları alacaksın, potanda eriteceksin onları. Eğer o insanların hepsinin erime ısısı aynı değilse onlara uygun bir erime ısısı bulacaksın. Demirin erime ısısı başka, alüminyum iki başka, bakır iki başka. Bakırı eritebilen bir pota, bir fırının demiri eritememesi mümkün. Demir eritebilen bir fırın başka bir maden eritemeyebilir. Bir İslam davetçisinin eritemediği adamı başka bir İslam davetçisi eritebilir. Alacak ve onun yanına götürecek onu. Götürecek ve diyecek ki ben anlattım, anlatamadım. Ben ikna edemedim, benim fırınımın gücü yetmiyor. Yahut da benim bilgim kafi gelmiyor. Yahut da benim imanım, benim takvam kafi gelmiyor. Bendeki sancı, bendeki ateş kafi gelmiyor. Aldım getirdim sana. Senin ateşin buna kafi gelebilir. Yüksek ateşle öldürülebilecek olan mikroplar var. 100 derece olmadan ölmeyecek olan mikroplar var. Bazı mikroplar 50 derecede ölebilir ama bazı 100 derece, belki 200 derecede ölen mikroplar var. Hararetinize göre, hararetiniz yüksek değilse o mikropları öldüremezsiniz. İnsanlardaki mikropları öldüremezsiniz. Eğer hararetiniz yüksek değilse, fırınınız yüksek fırın değilse, içinizdeki içiniz atılmış olan madenleri eritemezsiniz. O zaman hemen bunlar taştır, maden değildir demeyeceksiniz. Anlatmaya devam edeceksiniz. Siz acaba o maden eritebilecek bir fırına sahip misiniz de? Orada bir fırınınız vardı da mı eritemediniz? Belki de o insan başka bir fırın eritecek, eritebilecek ve onu bir potaya dökecek, belki onu bir kalıba dökecek ve ondan sonra ondan bir motor insan meydana gelecek belki de. Her maden için bir erime ısısı var. Her maden için bir pota var. Her maden için bir ustası var. Siz kendi görevinizi bileceksiniz. Göreminizin dışında olan şeyleri, başkalarının görevi gibi görülen bir takım insanlar olabilir. Başkalarının uğraşması gereken insanlar olabilir. Onları da başkalarına bırakacaksınız. Evet, belki bazıları taştır gerçekten. Maden erirken taş çatlar. Ne kadar hararetiniz olursa olsun, ne kadar ısı yüksek verirseniz verin, maden erirken taş çatlar ve taşa bir şekil veremezsiniz kolay kolay. Ama madenler var. O madenleri arayacak, bulacaksınız. Sizin hararetiniz yetmediği zaman eritmeye, bu adam taştır da demeyeceksiniz hemen. Allah'a bırakacaksınız onu. Benim de taştır gerçekten. Ama öyle bir tecrübeye ve bilgiye sahip olmadan o kelimeyi kullanmayacaksınız. Sabredeceksiniz ve Rabbinizin hatırı için buna dayanacaksınız. Her yerde ve her zaman anlatan insanlar olacaksınız. Ben size bu sene için 3 hedeften bahsetmiştim. Okuyan bir cemaat olacağız dedim inşallah. Yaşayan bir cemaat olacağız dedim inşallah. Ve anlatan bir cemaat olacağız dedim inşallah. Ve işte size anlatmanın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Allah azze ve celle bütün zamanlara peygamberler göndererek onlara anlattı. Anlatmak Allah'ın sünneti ve onun göndermiş olduğu peygamberlerin sünneti. O sünnetle amel edin. O sünneti terk etmeyin. Namazın sünnetini terk etmiyorsunuz da ondan çok daha önemli olan sünneti terk ediyorsunuz. Neden öğlen namazını sünnetini terk etmezsiniz? Neden sabahın akşamın sünnetini terk etmezsiniz? Neden teravihi terk etmiyorsunuz da? Neden en önemli sünnet olan Allah'ın ve Resullerinin sünneti olan bu sünneti terk ediyorsunuz? Neden anlatmıyorsunuz? Anlatmayınca okuma ihtiyacı da duymuyorsunuz tabii ki. Anlatmıyor ki okusun, okumuyor ki anlatsın. Okusaydı anlatacaktı. Anlatsaydı okuma ihtiyacı duyacaktın. Okuyun. Okuyanlar anlatır. Anlatanlar da okurlar. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle.
Amin.
Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında İslam'ı anlatan İslam davetçilerine yardım eyle.
Amin.
Ya Rabbi anlatan bir cemaat olabilmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi Irak'ta ve Afganistan'da Amerika'yı mağlup eyle. Ya Rabbi Irak'ta ve Afganistan'da Amerika'yı mağlup eyle. Ya Rabbi Irak'ta ve Afganistan'da Amerika'yı ve Amerika'nın uşaklarını mağlup eyle. Ya Rabbi seni sevebilmeyi nasip eyle.
Amin.
Ya Rabbi seven sevdiğinden bahseder. Aşık sevgilisini anlatır. Aşık sevgilisi için şiirler yazar. Seni sevebilmeyi ve seni anlatabilmeyi nasip eyle.
Amin.
Lillahi Teala Fatiha.
Ha!
Allah'ım.